Farklı Kaydet'in sunduğu Ne Var New York'a hoş geldiniz. Ben Devlet Karaz, bugün her zaman olduğu gibi Uğur Çökten'le birlikteyiz. Abi hoş geldin.
Hello New York ve New York severler. Hoş bulduk Devletciğim.
Bugün aslında böyle bir sönük açılış yapmamızı bekleyebilirdi dinleyenlerimiz ama biz yani asla uslanmayan iki tane deli New York fanı olarak bir Dallas galibiyetiyle moral bulduk adeta, değil mi?
Adeta serum bağlattık diyebilir miyiz?
Evet, sezon geri döndü diyebilir miyiz daha?
Geri döndü. Frank Ntilikina sezonu olarak geri döndü. Julius Randle sezonu olarak başlayıp Frank Ntilikina season olarak geri döndü.
Evet. Artık saha içini konuşacağız demiştik zaten ilk podcast'imizde. Bütün maçları konuşacağız. Bundan sonra da podcast'in işleyişi böyle olacak. Yani şimdi bunu geçen sezon yapsak işte her maç 20-30 fark yediğimiz için pek tatlı olmayacaktı. Yani bu sene de aslında öyle çok aşırı fark yok ama bakalım sezonun genelinde belki biraz iyileşeceğiz. İlk maçta başlayalım mı abi? Spurs maçıyla başlayalım. Spurs maçında aslında yani 3 çeyrek bayağı iyiydik. Yani sezon adına böyle umut veren bir New York Knicks vardı. Böyle RJ Barrett'a baktık. Yani dedik bu çocuk topçuymuş. Bizim kötü sezon geçirme ihtimalimiz yok. Ama son periyotta San Antonio maçı almayı başardı. Bu maçla ilgili neler söyleyeceksin? Aslında canımızı sıkmayan ilk ve tek mağlubiyetimizdi San Antonio mağlubiyeti.
Yani o maçın sıkıntılarından biri de Popovic'in bize olan kini olabilir. Yani bu Morris muhabbetinden sonra
hani pek umurunda gibi değildi kralın ama.
Bizi tokatlayacakları, bilenecekler. Yani en azından Popovic'in bize bir alın ne bok yerseniz yiyin tarzında bir ders vereceği belliydi. Zaten 3 çeyrekte işte yeni sezon gazı takım şu bu falan götürdükten sonra 4. çeyrekte kaşar takım ekolünden San Antonio fişi çekti. Daha sonra bunu başka takımlarda da gördük zaten.
Ya Mitchell Robinson yoktu bu maçta. Bu maçın konuşacağımız en önemli kısmı bu. Yanlış hatırlamıyorsam istatistiği vardı. 27'de 25 olması lazım. Spurs'un potaya gidip isabet yani potaya gittiğinde sürekli bitirdiler. Mitchell Robinson yokken. Öyleyken de zaten bu maçı kazanmak pek mümkün olmadı. Yani Julius Randle dedik iyi point forward. Şovunu yapacak, 6 asistini yaptı. Bir top kaybı vardı o gün. Ama o günden sonra pek istediğimiz gibi olmadı her şey. Ben açıkçası o gün yani Fizdale'le kurulmaya başladığım ilk gündü. Yani Dennis Smith Jr.'la Alonzo Trier'ı aynı anda sahaya atmak hayatımda gördüğüm en kötü fikirdi ve bunda bir maç daha ısrar etti. Sonra Dennis Smith Jr.'ın üvey annesi öldü sanırım. Buradan da oyuncumuz Dennis Smith Jr.'ın başı sağ olsun, bunu da iletelim. Yani San Antonio maçı ile ilgili çok konuşacak bir şey yok aslında. Yani Marcus Morris'e buğulama eşliğinde. Morris de topunu oynadı ama yetmedi. Tatlı bir mağlubiyet oldu. Hani bu sene bir mücadeleciyiz mağlubiyeti oldu açıkçası, sezonun ilk mağlubiyeti. Değil mi?
Evet, yani ışık olarak çok şey değildi ama birkaç tane de ders verdi yani bize. Sonuçta baktığın zaman takımdaki savunma yapmayı bilen ve bilmeyen oyuncuları ve savunma yapmayı bilen oyuncuların da önemini aşırı derecede görmüş olduk. Yani Randle, Portis potu altının savunmanın sesinden haberi olmadığını mesela.
Evet. Ya biz zaten
başka alternatifleri de Taj Gibson yani.
Evet.
Onda hücumdan çok şey yok ama şey maçlar, preseason maçlarına fena olmasa da normalde yok yani, bunu biliyoruz. O yüzden belli bir ilk 5 sıkıntısı, yani takımın karakteristik, yani düzgün, dengeli bir ilk 5'inin olmadığını görmüş olduk.
Evet. Bu gerçekle yüzleştiğimiz ilk maç oldu. İkinci maç New York derbisinde Brooklyn Nets'e kaybettik. Ve hani Kyrie Irving'in Finals Game 7 Game Winner şutunu bu yeni sezonun ilk New York derbisinde görmek açıkçası çok üzücü oldu. Ve Julius Randle'ın artık yani Twitter'da pek yazmıyorum da Avelli'yle ile tanıştığımızda ilk maç oldu aslında. Bu maçla ilgili neler söyleyeceksin abi? Detayına girelim birazdan.
Ya o maçla ilgili söyleyeceğim şey de abi, işte iyi oyuncular da toplasan etsen, süperstarın varsa başka yani. Onu son saniyede gelip kaldırıp atabiliyor, nerelerden de olsa sokabiliyor yani oyuncu. O yüzden hani sene başında kovaladığımız süperstarların gelmeyişi ki gelmeyenlerden birinde çok doğru şutla yenilmemiz bize bunun dersini de vermiş oldu.
Tam bir New York Knicks sezon özeti.
Aynen öyle. Klasik bir New York Knicks maçı gibiydi ama süperstarlar gelmedi de bundan sonra gelmeyecek diye bir şey yok. Ya da bundan sonra draft ettiğimiz oyuncular da süperstar olmayacak diye bir şey yok.
Zaten örneğini görmüyor muyuz sevgili Ulçok'tan? Yani 2019 draftına bak yahu. Hani Dallas maçında dostuna bıraktı sahneyi, o yüzden yani kimse RJ Barrett'ın Dallas maçında kötü olduğunu düşünmesin. O bilerek sahneye bıraktı. Haksız mıyım?
Aynen, Fransızca konuştuğu dostuna.
Evet, sen o bilgiyi bir tamamen ver. İnsanlar goy sanmasın.
Yok canım, Toronto'da zaten Fransızca, Kanada'da zaten Fransızca çok konuşulan bir dil olduğu için Nilkina ile beraber Fransızca konuştuğu bilinen bir gerçek.
Ve bunu Nilkina açıkladılar.
Müthiş başladığı için maça ve müthiş bitirdiği için. Hı-hı. Hani müthiş başlaması RJ Barrett'ın ne kadar doğru bir tercih yaptığını gösteriyor. Müthiş bitirmesi de Nilkina'nın verilen sorumluluğu, kendisine verilen güveni boşa çıkartmadığını gösteriyor.
Peki Frank Nilkina topçu olursa sevgili Ulçok'tan. Devlet Karaz'ın adı altın harflerle yazılır mı New York Knicks franchise'ına?
Bence yazılmalı. Ya ben umut kesmiştim. Yine biliyorsun ya, Fransa
evet.
Amerika'yı yenene kadar benim hiçbir umudum kalmamıştı yani ilk adam. Evet,
sen beni bazen üzüyorsun ama bak, geçen sezon Kevin Knox'la ilgili ayrıştığımız noktalar vardı ki bu sezon Kevin Knox iyi oynuyor. Ama dediklerinde ben de Kevin Knox konusunda senin tarafına biraz daha yaklaştım. Onunla da bazı maçlarda Kevin Knox'ın detayına gireceğim. Ya şu ilk 3-5 maç hani şunu gördük. İlk şu izlenimi aldık, bu izlenimi aldık. Sonraki 4 maç zaten artık iyice takım oturdu. Fizdale ile ilgili sorunlarımız daha belirlendi. Ve bundan sonraki podcast'te muhtemelen artık yani takım da iyice oturacak. Hani kötü anlamda oturacak belki. Bunların daha çok detayına ineceğiz. Nets maçı ile ilgili şunu söyleyelim. RJ Barrett, yani RJ Barrett savunma bilgisi eksik bir oyuncu. Bu gerçek. Bunu inkar etmeye gerek yok. Ama ilk podcast'te söylemiştik. Daha doğrusu RJ Barrett'ın açıklamasını anlatmıştık. Ben savunmacı olmak istiyorum diyor. Ben savunmada da çok çok elit bir oyuncu olmak istiyorum diyor. Ve efor seviyesi 9 maçtır gerçekten muhteşem. Savunma bilgisi eksik. Bazen kolay geçiriyor. Bazen çok basit katlar kaçırıyor. Ama efor seviyesinden ben RJ Barrett'ın çok çok memnunum. Yani ben savunmayı top çalmayla anlatmayı seven bir insan değilim ama Nets maçında 6 tane top çaldı RJ Barrett. Onu da değinmeden geçemeyiz.
Bunu sana daha önceki podcastlerimizde de söylemiştim. Yani belli bir yıldız seviyesinin üstüne çıktığın zaman çok muhteşem de zaten savunmacı olmana gerek yok. Eforlu
aynen
savunmacı
öyle
olup takımı eksik oynatmadığın sürece zaten sen hücumda oku verdiklerinle idare edilecek adam konumuna geliyorsun. Yani mesela Steph Curry de muhteşem bir savunmacı değil.
Hı hı.
Hatta playofflarda görmüşsünüzdür. Yani Chris Paul'ün bazı maçlarda Lillard'ın falan böyle, hatta Kyrie'nin bile yaptığını gördüm ben. Hani resmen rahat ettiğini. Geçen sezon Kyle Lowry'nin playofflarda bir var bir yok, bir var bir yok giderken finalde Curry'yi karşısında bulunca bir kendine gelmesi mesela.
Tabii.
Bu da bir örnektir. Ama hı hı, o seviyelere çıkacaksa RJ Barrett, yani süperstar seviyesi, şey seviyesi demeyelim de tarihin en üstü seviyesi falan gibi anlaşılmasın ama süperstar, takımın süperstar seviyesine çıkacaksa bu eforla devam ettiği sürece bile yeterli yani. Hı hı. Savunma bilgisi biraz eksik olsa bile. Yani kalan parçalar onu taşır.
Evet. Katılıyorum.
Eforlu savunmacı. Yani şu an Tim Hardaway Junior seviyesinde belki savunma yapıyor ama yapıyor yani. Uğraşıyor. Geçen sene Tim Hardaway Junior sezon başında şahaneydi. Hani
tabii.
Topçalarda ederdi, şey yapardı ama iyi savunmacı değil diye söylüyorduk. Hatta Caris LeVert'in üzerinden yine bir Brooklyn Nets maçı hatırlarsın. Caris LeVert'in
evet,
Hardaway
evet.
Junior'ı şey yapıp bitirdiği yine son basketle falan kaybettiğimiz maç vardı.
Ki çok zor bitirdi orada da yani. Savunmalık aynen bir şey yoktu. Dediklerine kesinlikle katılıyorum ve ben yani bu kadar üstüne konuşan bir oyuncunun da o savunma bilgisini de oturtacağını düşünüyorum açıkçası.
Yani senin yanında Nilkina, Morris, Mitchell Robinson gibi adamlar olacaksa evet, seni taşır yani onlar.
Aynen. Ve son olarak şunu da söylemek lazım. Yani Knicks'in en büyük düşmanı, dünyada goy goyla karışık en sevmeyen insan Spencer Dinwiddie. Sağ olsun. Yine hissettirmeden 20 sayısını bıraktı geçti bize. O da atlanmasın yani. Tarihin gördüğü en büyük Knicks düşmanı adam. Yani her mimde, her goy goyda Knicks'e laf sokar mı bir insan ya? Bir de ben seviyorum topçuluğunu. Yani kırılıyorum. Buradan da söylemiş yani, olalım.
NBA'in Yasin Yıldırım'ı diyebiliriz Spencer
için. Muhteşem bir, kusursuz bir benzetme yani. Geçelim 3. maça. 3. maç birazcık tatlarımızın ciddi anlamda kaçmaya başladığı maç. Celtics maçı. Yani çok belirgin bir şey var. Sen podcast'ın başında söyledin. Amerika maçıyla Nilikina'ya geri döndüm diye. Yani Amerika'da Kemba'yı kilitlediğini herkes gördü. Hem yani bu kadar ya bizim yani senle benim en azından Nilikina'nın savunmasını anlatmamız için Kemba Walker'a Amerika performansında falan ihtiyacımız yok ama yani herkesin gördüğü bir alandı orası. Ve ilk yarıda özellikle Kemba bu kadar, daha doğrusu 3. periyotta da daha çok öne çıktı. Kemba bu kadar rahat sayı atabilirken bir pozisyon bile Frank Ntilikina'yı oyuna sokmaması Fizdale'ın sezonla ilgili yani en tat kaçırıcı başlangıçlardan biriydi açıkçası. Sen neler düşünüyorsun Boston maçıyla ilgili?
Ya bizim yine yani herhalde 3 çeyrek oynansa basketbol bizim şu an rekordumuz 6-2 falan. yine son çeyrekte solo foş olduğumuz
evet.
maçlardan biri ve bunun sebeplerinden biri de iki tane sebebi var bunun. Biri takımların artık son çeyrekte bizim açıklarımıza göre oynaması ki bu burada Fizdale'in hataları ön plana çıkıyor.
Hı hı.
İki de faul atamamız zaten biliyorsun.
Abi neyse ona en çok Dallas maçında geliriz ya Mavericks aynen. maçında.
Dallas ve San Antonio maçlarında çok gördüğümüz bir şey o.
Hı hı.
Yakın geçen San Antonio maçında. Ne diyordum ha? Yani ben anlamıyorum bu Fizdale'in yaptığı şeyleri. Dennis Smith Jr. geçen sene ne zaman geldi bize? Ocak'ta mı geldi? Şubat'ta mı geldi?
Porzingis yani? Takası işte deadline'dan bir 10 gün önce falan oldu. Yanlış hatırlamıyorsam.
Aynen. Yani Dennis Smith Jr. bu takıma geleli neredeyse 10 ay olmuş değil mi? Hı-hı. Yani 3 ayınlara basketbol oynuyor. 7 aydır falan. 4 aydır. Yani 6 aydır falan basketbol oynuyor. İşte Dennis Smith Jr.'la Frank Ntilikina şu ana kadar 1 dakika bile yan yana oynamadılar.
Evet.
Yok yani.
Ve bence tamamlayıcılar. Hani yapabildikleri olarak yani böyle sen üst seviye. Sen
sonra söylemiştin. Evet. İlk söylediğin şeylerden biriydi yani. Bunları yan yana görsek. Hı-hı. Hatta demiştim ikisinin özelliklerini toplarsak muhteşem bir point guard
evet,
olur.
Evet evet. Katılıyorum.
Tamamlayıcı kesinlikle. Olarak da birbirlerini ne kadar idare edebilir göreceğiz demiştik. Bir dakika bile beraber oynamadan onun yerine bir şey Alonzo Trier'ı atıyor.
Abi tamam Nilikina'yı atmadın. Hiç problem değil. Gerçekten problem değil. Damian Dotson'a süre vermiyorsun bu kadar savunmada. Ve şey bak, dördüncü periyot konusunda haklısın. Şimdi aklıma geldi. Ya yani hani bunda üçüncü periyotta da seri verdik de. Celtics çok boş şut kaçırdı. Yani Jason, ya izlediğim en kötü Jason Tatum olabilir bu. Ve bomboş şutlardı. Bomboş şutlardı. Jaylen Brown da öyle. Yani neydi? Carson Edwards da öyle. Sürekli boş şut kaçırdılar. Hani son periyotta yenildik evet ama savunma olarak bütün maç genelde çok yerlerdeydik ve yani abi senin aklın alıyor mu? Yani bir basketbol doğrusu var değil mi insanların? İzleyenler çok çok iyi biliyor bunu. Yani Dennis Smith Jr. savunmada hayalet Casper olduğunu, Alonzo Trier'ın tamam mücadele ediyor ama zaten fiziği çok çok kötü. Bir numara oynayamıyor. Mecburen 2 numara oynayacak. Yani sahadaki en kısa oyuncu olamıyor. Tabiri caizse. İkisini birden sahaya atıyorsun. Böyle bir saçmalık var mı? Yani sen ben topu yere vurabilen insanlarız diye düşünüyorum. Vurur geçeriz bence. Alonzo Trier, Dennis Smith Jr. savunmasına.
Olabilir. Beni izleyenler zaten biliyordur. Ama bir de bunların yanına da şeyler falan atıyor yani. O da çok ilginç. Mesela Portis Randall evet. falan da koyuyor yanına.
Çok haklısın. Kesinlikle katılıyorum. Tam hani, onu söyleyecektim.
Kim yapacak lan savunmayı?
Evet.
Marcus Morris mi yapacak?
Ve Dennis Smith Jr. da hücumda bu kadar kötü baş... Yani bu çocuğa ne olmuş bu arada? Onu bir konuşalım önce ya. Abi...
Ya ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Dennis Smith Jr. bu yaz şutunu değiştirdi. Şut çok kötüydü biliyorsun.
Ve övüldü o şutu New York Insider'ları tarafından.
Daha kötü bir şutla değiştirmiş yanlış.
Yan bekliler falan işte Dennis Smith Jr. çok rahat görünüyor. Şöyle böyle senle konuştuk hatta zaten. İşte Dennis Smith Jr. heyecan verici işte göreceğiz sezon içinde ne olacak yeni şutu yeni şutu. Abi Markel Fultz olmuş o yeni şut.
Aynen öyle yani.
Abartısız daha söylüyorum.
Şutla değiştirmiş ya.
Başarısız çok, bir çok, takas çok, olmuş. Ama... Açıkçası. Ve şey şutu da bu haldeyken içeriği falan da delmiyor hiç kral. Yani
onu da hiç görmedim aynen öyle. Airball falan atıyor. İçeriği delmeyle alakası yok. Çok çok garipti ya. Hiç böyle hani rookie sezonundaki Dennis Smith Jr'dan bile daha kötüydü.
Evet. Ya şunu da söylemek lazım hani herkes artık Nilikina ile özdeşleşti mi biliyor da. Yani Vivant Frank deyip ben orada ilk gün Dennis Smith Jr'ı yuhaladıklarını duymamıştım. Daha doğrusu yetişememiştim deyip sadece Vivant Frank tezahüratını duymuştum. Yani Dennis Smith Jr'ı yuhalamak hayatımda gördüğüm en kötü şey olabilir. Onu da söyleyelim abi. MSG taraftarını da buradan çok seviyoruz ama ya hakikaten ya ne yapıyorsun? Adamın ne suçu var açıkçası?
Ya o aslında Fizdale'e evet. Yazılması gereken. Yani o Dennis Smith Jr'ın da suçu değil. Frank'in zaten suçu değil. Oynamıyordu çocuk zaten nasıl suç olabilir ama hani kesinlikle ve kesinlikle Frank'e süre vermeyen David Fizdale'in taraftarı çıldırtması sonucunda bir olan bir şey. Yani o orada Dennis Smith Jr. Yuhalanıyorsa bunun bir numara sorumlusu Dennis Smith Jr. değil Fizdale'di zaten.
Tabii. Yani şöyle Dennis Smith Jr. kötüydü ama hani öyle zaten hani rezalet işler yapacak bir dakika almadı. 10 dakika falan oynadı zaten. Ve daha 3. maç neden adamın kafasına girip yuhluyorsun yani? Bir de ertesi gün adamın üvey annesi öldü zaten. 6 maç oynamadı ondan sonra. Şimdi takıma katılmış. Yani çok gereksiz buldum onu da.
Ben ilk seyircisi basketbolu bilen bir seyirci. Şimdi Dennis Smith Jr. zaten kötü oynuyor. Hani hak eden formayı alacak havasıyla girdi Fizdale sezona. Dennis Smith Jr. kötü oynuyor. Frank süre bulmuyor. Ve Dennis Smith Jr. yokken ne bileyim şey yokken Peyton bile yokken bu adam kimle çıktı? Trier'la çıkıyordu değil mi ilk 5?
Tabii. Şey bu maçta daha Peyton vardı. Ondan sonra Trier'la başladı.
Yani böyle ona geleceğiz birazdan. Yapıp,
evet.
Taraftarı çileden çıkarttı. Yani aklım almıyor ya şu adamın yaptığı şeyleri.
Bu maç özelinde şeyi de konuşalım. RJ Barrett'ın hani abi sen topçuymuşsun be dediğimiz ilk günüydü aslında. Yani MSG seyircisi önündeki. Ya zaten ilk maç işte LeBron'larla Anthony Davis'lerle aynı istatistikleri. Burada işte Shaq'le tekrar LeBron'la aynı çaylak istatistiklerini. Hani böyle yazıyorlar ya işte 20 i̇şte artı sayı, 7 artı ribo. İşte bunu tarihte yapanlar LeBron, Shaq falan.
RJ Barrett kırmak üzereyken tanımlanan
evet notumu almadım ama Tommy Beer özellikle Tommy Bear özellikle
iyi dilenci o evet.
Evet o bayağı yazmıştı zaten.
Ama yani
zaten.
RJ Barrett'ı izlediğiniz her maçta şey görebilirsiniz yani en az bir tane ne yaptı lan bu herif falan hani
evet.
Oha falan delirten bir hareketi var.
Ve şey benzetmesinin doğru olduğunu sahada da gördük hani Playmaker özelliği daha ön planda olan. Bunu yazmıştım zaten. Seninle de konuşmuştuk geçen hafta. Geçen podcast. Bu Houston'da o çıldırmayan James Harden tarzında o benzetmemiz kesinlikle doğru bence. Ve bunun free throw yüzdesi olarak %50 olan James Harden'ı yıldızını da atalım bir yana. Onunla ilgili en büyük sorunu Dallas maçında da tekrar geleceğiz de. Abi yani ya çok rahat hareket ediyor ve şu an driblingi ve adımını çok güçlü atamadığını söyleyelim. Ona rağmen bu kadar kolay delebiliyor. Bu kadar rahat potaya gidebiliyor ve bu kadar rahat faul olabiliyor. Gerçekten RJ Barrett'ı çok çok seviyorum ya. Ve
bu kadar rahat faul olabilen evet. Oyuncular her zaman ligde kendine yer bulur abi. Çünkü rahat skor üretirler. Bir sokmaya bir şey becerebilirsin.
Evet. Ya o faul sorununun ben her türlü çözüleceğini düşünüyorum. Kariyerinin bir noktasında en azından. Hani bu çocuk şut atamıyordu. Yani belki de sezon genelinde düşecek yüzdesi işte 28-30'a falan düşecek. Hiç bilmiyorum da. Yani şut mekanizması olarak falan hiçbir sıkıntısı yok bence. RJ Barrett'ın.
Aynen öyle. Yani diyeceklerim, o kadar çok şey diyecek şeyim var şu RJ Barrett hakkında yani. Düşündüğüm her
şey. Her maç yani, ayrı överiz istiyorsan.
Yani böyle böyle. Görüyorsun adamda. Ne deniyor buna? Dog mentality diyorlar ya.
Mamba böyle. Mentality.
Mamba mentality tarzı böyle isyankar, böyle son çeyreklerde sorumluluk alıp sikerim yapacağınız işi deyip çıldırmasını, şeyini, isyan edişine, sorumluluk alışını falan görüyorsun 19 yaşında bir çocuktan yani.
Evet.
Şahane ya.
Şey, neyi söyleyecektim? Ha, işte mesela böyle zar zor hareketler yapıyor, ters turnike bitiriyor. Kamera buna yakın çekim odaklanıyor. Böyle şey bakıyor böyle, kızgın böyle.
Hani, burnundan soluyor değil mi?
Ha, aynen, çok kızgın ya. Hayırdır siz kimsiniz havasında. Ya boş turnike bıraksa yine öyle görünüyor. Çok harika bir şey ya. Özlemişsin New York'ta böyle figürleri. Bobby Portis de boş bakıyor abi mesela. Adam boş bakıyor. Yani şut soktuğunda Bobby Portis'ten daha iyi bir oyuncu yok dünyada ama abi şut sokmadığında hiç çekilmiyor.
Çünkü aldığı her şeyi potaya at.
Evet.
Hiç yani pas yok ya. Şey, X tuşu bozuk ya kolda şeyde. PES gibi düşün. FIFA gibi düşünürsen de PES, ya PES mi kaldı?
Abi lütfen yani.
FIFA gibi bir düşünürsen de pas tuşu bozuk ya.
Gerçekten bomboş bakıyor ya. Çok çok tatlı bakıyor bu arada, onu da söyleyelim.
Savunmada da rezalet Portis. Ben hiç beğenmedim bu arada Portis.
Evet. O zaman biraz da övelim. Chicago Bulls maçına geçelim. Sezonun ilk galibiyeti. Devlet Karas timeline'da kılıçlardan geçirilirken Bobby Portis kardeşini kurtardı. Comeback yaptık. Ya bu maçın comeback'iyle ilgili şunu söylemek lazım. Vefa duygusu asla solmayan dostumuz Luke Cornea'ya buradan sevgiler. Olmasaydı bu comeback olmazdı. Yani plus minus'ta artı bir gözüküyor da yalan. Gerçekten yalan. O Bulls serisinden dolayı öyle. Abi Luke Cornea sahada olduktan sonra yani Bobby Portis başta olmak üzere yani istediğimiz her şekilde hücum bitirebildik. Sağ olsun Jim Boylan da şu an Fizdale ile birlikte NBA'nin en kötü koçu yarışmasında önde getiriyor ligde bu ikili. Son periyotta da Bobby Portis'in intikam maçı.
Bobby Portis'ten bir Steph Curry performansı denildiğimiz.
Evet, evet. Bize ilk galibiyetimizi getirdi. Neler söyleyeceksin?
Şimdi kendisi bir manyak olduğu için intikam duygusuyla tabii inanılmaz işler yaptı. Buna outlier diyorlar yani. O normalin dışına çıktığı maçlardan biri. İntikam duygusu da aşkla beraber en güçlü duygulardan biridir biliyorsun yani.
Eyvah.
O yüzden ya aşk filmi yaparsın ya intikam filmi yaparsın tutması için.
Doğru. Buradan bilim kurguculara mı salladın sen şimdi? Ne oldu?
Bilim kurgucu isteyenler valla Giannis falan izleyebilir. İşte süper kahraman izlemek istiyorsanız. Ama bunlar normal insanlardan bahsediyorum.
Evet.
Mutant olmayanlardan bahsediyorum. Onlar
yani hani illa bilim kurgu izleyecekseniz ya, yani Ulu Çökten'i ben tercüme edeyim. Hani 2021'de gelin diyor New York Knicks'e. Değil mi? Ben yanlış anlamadım.
Aynen öyle. Ama
yani siz evet, demek isteyen.
Aynen öyle. Ama sonuçta ya, Bobby Portis'ten gördüğü bir şeydi buydu. Hı-hı. Bir daha da görmedik zaten.
Ya bir daha da görmeyiz gibi zaten. Chicago maçına kadar önümüzdeki. Ama böyle böyle bence birkaç galibiyetimiz var gibi ya. Bunun intikam maçı. Yani mesela Julius Randle Texas'ta. Abi muhteşem. Yani,
o zaman Texas'ta kötü maçı yok.
Maçların 41'ini Texas'ta oynasak 41 galibiyet alırız. Geri kalan 41'den artık kaç koparabilirsek. Yani hiç koparamasak yine yeter muhtemelen. Bu maçla ilgili şeyi de söylemek lazım. Frank Nilikin'e ilk kez gördüğümüz maç. Ve benim maalesef, ya ben o gün de söyledim, Frank Nilikin'e gerçekten çok çok iyi görünüyor. Öyleydi de zaten. Ya ama ya şöyle de bir şey var. Onu da hazır kral istatistik kağıdına dökmüşken de söylemek lazım. Abi bir yerde istatistik kağıdını doldurman gerekiyor. Hani izleyen adamı anlatmak için de, izlemeyen adamı anlatmak için de. Hani tamam, savunması okey. İzleyen adam zaten savunmasını beğeniyor. O gün timeline'da da görmüştük. Ama birazcık hücum edeceksin abi. Yani sıfır sayı 2 rebound 2 asist. Kral sezonu açtı o gün. Cemre düştü dedik. Ama sonrası hiç öyle olmadı Allah'tan. Ondan sonra böyle güzel güzel tatlı muhabbetlere geleceğiz. Ama o gün de yani Nilikina şöyle abi. Nilikina iyi bir pasör. Bunu bir söylemek lazım. Nilikina'nın iyi pasör olduğunu gösterememesinin nedeni potaya dribling edememesi. Şimdi senin dribling yeteneğin olmadığında veya dribling tehdidin olmadığında diyeyim daha doğrusu adam seni savunması çok kolay oluyor. Ve yani sen ancak yana pas atabiliyorsun. Yani yana pas attığında da kimse senin pasörlük özelliğini fark edemez. Yani çok kısıtlı sekanslarda iyi bir pasör olduğunu bize gösteriyor Nilikina. Yani bu sene son 3 maçta zaten direkt gösterdi. Onda hiç sıkıntı yok. Ama hani şu performanslarda işte atıyorum Bulls maçındaki performansıyla yani sadece takımı dengede tutan ya savunmayı zaten katmıyorum. Savunma da her zaman iyi. Takımı dengede tutan bir oyuncu olduğunu görüyoruz sadece. Hani yani bence bu hali bile bu konuştuğumuz Bulls hali bile Knicks için daha uyumlu bir guard. O gün de söylemiştim. Yani bunu her zaman söylüyorum. İnsanlar hani fanboy olduğumdan Nilikina konusunda sağ olsun gülüyorlar ediyorlar muhabbeti de dönüyor da yani ben cidden böyle düşünüyorum abi. Sen ne diyorsun merak ediyorum.
Çocuğun en büyük sorunu özgüven diyorum. Özgüveni olmadığı zaman yarı sahaya geçer geçmez pas veriyor. Bunu çok görmüşsündür yani.
Tabii Nilikina. Tabii.
Yarı sahaya geçer geçmez hemen yana pas. Özgüveni yerinde olduğu zaman da potu altına girip hop Julius Randle'a üçlük çıkarttığı pas hatırlıyor musun?
Abi uff. Doncic'i geçtiğini diyorsun değil mi?
Aynen aynen. Of. Yani tamamen özgüven meselesi diyor.
Yani abartarak söyleyeyim 5'te 4 üçlük attı. Savunmada öldürmediği adam kalmadı sahada abartısız. Bunu artık hani Devlet Karaz şeyi de değil hype'ı da değil. Bütün Twitter Dawkins'i bile özel video hazırladı Nilikina'ya. Ama maçla ilgili en etkilendiğim şey şakasız dediğin o asist yani. Doncic'le böyle birebir oynamaya kalktı. Bir shoot fake'i gösterdi. Doncic yemedi. Soldan sağa cross'a uğrattı. Doncic'i geçti. İçeriye adımını attı. Julius Randle'ı boşta bulup ve tek elle pasını attı. Gerçekten. Bir izleyelim yani, onu bir.
O yüzden istatistik olarak da yani işte sonra. Maç başına 6-7 asist yapmasına falan gerek de yok. Yani hani.
Tabii tabii.
DeJounte Murray tarzı maçlar çıkartıp öyle müthiş savunmacı bir gard olup da takımı taşıyabilir ya. Yani. Hiçbir sıkıntı yok. Yani çok yansımasına gerek yok ama o steel blow hep olacak yani.
Ya iki senedir aslında senle benim söylediğim şeye son 3 maçtır geliyoruz. Yani mücadeleci bir takımda iyi veya kötü bir planı olan bir takımda yapabilecekleri belli olan bir takımda Nilikina aksama ihtimali yok abi. Şimdi hani saldım çayıra mevlan kayıra muhabbetinde Nix'imiz sağ olsun NBA'in başını çekiyor. Alonzo Trier mesela Bulls maçında 0 dakika oynadı. Önceki maçta 30 dakika aldı. Yani planın olmadığında abi bu adam böyle görünmeye devam edecek. Hani 2 maç sonra yine bu haline dönebilir. Yani işlemen gerekiyor abi. Yani yeteneğinin olduğunu artık yavaş yavaş gösteriyor. 2-3 aydır Amerika maçı da dahil. Geçiyorum bu maçı. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Bobby Portis intikam maçıyla kazandık. Geldik Orlando Magic maçına abi. Eyvah eyvah. Yani zaten Orlando Magic izlemesi hücumda özellikle şu an NBA'in en kötü işi. Bak bunun garantisini verebilirim. Abi çok kötüler. Çok çok kötüler. Yani zorlama şut dışında biraz da Vucevic'e işte pick and roll'dan sonra Vucevic'e devrildiğinde bitirebiliyor. O da zaten hani düz temel basketbol doğrusu bir yeni bir şey değil. Ve yenildik. 95-83 Euroleague'de 3. hafta sonuçları. New York Knicks'imiz kaybetti. Yani bu maçla ilgili gerçekten benim çok bir şey söyleyeceğim yok ya. Yani hiçbir şey koyamadık çünkü sahaya. Hiç sıfır.
Ya Şampiyonlar Ligi dönüşü Galatasaray maçları gibi oldu ya o maç.
Evet. Ve Nilikina ile ilgili de 7 sayı 4 asist 4 rebound yaptı bu maçta. Orlando maçında. Şeyi görmüşsündür zaten. Orta sahanın önünden buzzer attı ya kral. Tek ayağını kaldırmalı. Kardeşim Dwayne Wade misin be? bu maçla ilgili benim gerçekten çok söyleyeceğim bir şey yok. Orlando Magic ailesini tebrik edip geçelim istersen.
Azman pivotlu takımlara karşı sıkıntı çekeceğimizi gösteren maç diyelim, geçelim.
Geldik sezonun en hayal kıran maçı, Nets'ten bile daha moral bozucu maç. Boston Celtics. Buna da galibiyet yazmıştık, Marcus Morris intikam maçı diye. Kral o performansın altını doldurdu, o intikam performansının altını doldurdu ama
şahane oynadı ya.
Maalesef Jason Tatum'un buzzer'ına, game winner'ına engel olamadık. Neler söyleyeceksin bu maçla ilgili?
Bu maç çok çok net bir şeyi bize göstermiş oldu. O da şu abi. Faul sokamazsan sana cezayı keserler abi. Yani şu an NBA'de 55 faulden fazla faul atıp %60'ın altında yüzdeyle sokan iki tane oyuncu var. Yani iki oyuncu bizde. RJ Barrett ve %45'le falan atıyor RJ. %46'yla falan atıyor. Bir de Julius Randle. Şimdi son çeyreklere kadar bu takım bir şekilde geliyor. Ondan sonra kaşar takım var. San Antonio da bunu çok rahat yapmış da. LaMarcus Aldridge ve DeMar DeRozan'la özellikle. Onlar bir şekilde yakaladıklarında seni bir şekilde faal durduruyorlar. Sen kaçırıyorsun. Bir noktada seni yakaladıktan sonra kendileri faal almaya başlıyorlar ve işte DeRozan sokuyor, Aldridge sokuyor, DeRozan sokuyor, Aldridge sokuyor. İkisi de çok iyi faalcıdır. Ondan sonrasında Randle kaçırıyor, Barrett kaçırıyor. Randle kaçırıyor, Barrett kaçırıyor. Yani bu tarz 15 tane, 10 tane faal kaçırır maçlarını zaten kazanma ihtimalin yok.
Ki Boston maçında iyiydi bir de takım. Öyle düşün ya. %66 ile attı. Bu iyi hali.
Bu iyi hali. Ama yani Kemba falan varsa karşı takımda. Kemba, Tatum. Yani
hiç kaçırmadılar zaten.
Kaçırmayan adamlar yani.
Evet.
Biz de Marcus Morris bir tane kaçırınca bitiyoruz zaten. Bir tek o sokabiliyor çünkü.
Doğru. Ve o da kaçırdı. Bakayım 11'de 8 attı o maç. Evet. Yani bu
yani
maç...
Bu şekilde kaşar takımları, yine işte faul sorunumuzu bilen kaşar takımların bize ceza kestiği maçlardan biri. RJ Barrett ve Randall'ın son çeyreklerde çok fazla beraber oynamaması gerektiğini de gösteriyor bu tarz şeyler. Bu sorun nasıl çözülecek onu da bilmiyorum. Çünkü bu takımın şu anda skor yükünü çeken 3 tane adam var. Biri RJ, 16 sayı falan atıyor maç başına. Biri Morris, o da işte 18 civarı falan atıyor. Bir de Randall.
Bunu...
Randall normalde...
Heh, devam et abi sen.
Yapacağım. Bu sene 12-13 falan atıyor sanırım.
Tabii bu rezalet. Rezalet Randall.
O yüzden bu 3 adam var zaten sadece skor üretebilen. Bu 3 adamdan zaten 2 tanesini sahaya koymazsan skor üretemiyorsun. Koyduğun zaman da faul atamıyorsun. Nasıl çözülecek bilmiyorum yani.
Ya abi, şöyle.
Bunu bilen bütün takımlar başımıza çok büyük sorunlar çıkartacak.
Bunu... Göremememizin en büyük nedeni şu an Mitchell Robinson'ın neredeyse maç oynamaması. Yani sakatlıktan kaçırıyor. İki maç faal sıkıntısına girdi. İki maç maçta sakatlandı. Hiç göremedik. Hani iyi oynadığı 2-3 maç oldu Mitchell Robinson'ın da. Ya bana soracak olursan bu ideal beşli ne olur diye. Nilikina, RJ Barrett, Marcus Morris, Julius Randle, Mitchell Robinson. Yani en ideali bu. Yani savunmada öne çıkan 3 tane, ya 2,5 adamın var. Marcus Morris'i de ben sayarım oraya. RJ Barrett işte eforla kapatmaya çalışıyor. Julius Randle ne efor sergiliyor ne savunma bilgisi var zaten. Rezil durumda. Ancak o
da,
şekilde kapanır.
Yani bu takımda da kaşar topçusu, faul almayı bilen ve faul sokmayı bilen topçusu olan takımlar sana karşı öne geçtikleri zaman hiçbir zaman bu takımları yakalayamazsın. Çünkü sürekli faal alacaklar, sürekli sokacaklar ve sen de Mitchell Robinson, Randle, RJ'yi sokamayacak.
Evet. Bu maçta da Alonzo Trier
yani.
Oynamadı bu arada. 4
içerikte bir kere öne geçerse rakip takım, hı-hı, bu beşli hayatta yakalayamazsın.
Yani...
Şut şey değil yani artık, şut atmayacaklar yani. Kemba'yı gördüm, kaç tane faal kullandı bize karşı?
12'de Kemba. 12 Kemba olması lazım yanlış hatırlamıyorsam.
15'e yakın faal kullandı diye hatırlıyorum ben.
14'de hani... 14'müş pardon.
Yani yakalayamazsın abi. Kemba Walker çok iyi şut da sokamadı. O maç iyi değildi yani şut performansı.
Tabii,
ama adam
tabii.
Faul alıp pat pat pat pat pat pat pat pat kafamıza indirdi yani.
Hı hı. Ya RJ Barrett'ın süreliliğiyle ilgili ilk tartışmada bence burada Sacramento maçında o muhabbete tekrar gireceğiz de. Yani hani RJ de yoruluyor çok normal olarak. Adamın NBA temposuna alışması lazım. Ya işte yanında Nidikina var, Mitchell Robinson var, Marcus Morris var. Şimdi atacaksın abi Alonzo Trier'ı. Yani neden Dennis Smith Jr.'la beraber atıyorsun? Şimdi ya, bu maçta atacaksın mesela.
At dersin abi.
Evet yani
At dersin. At faul atsın.
bir Wayne
Junior
Ellington
atan faul.
aldı. Bir Wayne Ellington aldı ki 3 şutla gerçekten maça ortak etti Wayne Ellington. Öne geçirdi. Ya bir şey çünkü sürekli RJ oynadıkça, sürekli Marcus Morris oynadıkça, sürekli Nidikina Randle oynadıkça rakip de seni tanıyor ki. Ya maç içinde tanıyor zaten. Ya farklı meziyeti olan oyuncularını kullanmak zorundasın. Ya şutörse
Yani
şutörünü koyacaksın. Deliciyse
ama
delicisini
çok düz
koyacaksın.
mantık kullanıyor abi. Ellington'u da o kadar kötü kullanıyor ki yani o
Evet.
maçta tamam iyi işler yaptı falan ama yani şu mantıklı olmaz yani. Şu şutör dediğin adam bir ısınan şey yapan bir noktadan sonra şut sokabilen bir adamdır yani. Fizzy'nin Ellington mantığı şu. 3 sayı lazım Ellington atayım sana.
Evet ve şey her hücum
Şut at.
Ellington şut
Buz gibi geliyor saçma sapan bir şut atıyor girmiyor mesela. Bazen giriyor. Girince gireceği zaman da zaten en iyi opsiyon o. Ama ya da mesela ball handling şeyi veriyor. Sorumluluğu veriyor Ellington'a.
atsın.
Ne alakası var
CC
bunun?
dedik mi abi bu?
Yani oyun mu kuracak sana beynini?
Yani CC dedik mesela işte şey maç handoff'larda çok etkili bir oyuncudur. Asıl meziyeti odur CJ Redick'in. Ama Wayne Ellington'ın böyle bir şeyi yok ki.
Aynen öyle yani. Saçma sapan sorumluluklar yani. Kaç kere kendini rezil etti adam ya. Yani Fizdeyi de rezil etti. Fizdeyi zaten kendini rezil etmiş koç şu anda. Ellington da rezil oluyor yani. Ne yapacağını bilmiyor çünkü. Top şey yapıp böyle içeri delmeye çalışıyor. Geri çekiliyor saçma sapan bir şey. Yok abi ona yaratacaksın şutunu. Sokacak o sana.
Evet. Ya Fizdale'in
Ki
şu
onu böyle 25 dakika oynatmayıp hadi bana 3 sayı lazım diye atarsan sahaya da olmaz ki yani.
evet. Evet ya çok haklısın. Ve şey abi hani işte bu var, şu var, bu var. Ki nasıl süre dağıtılacak bu takımın çözümü? Maç başına 4 oyuncuya hiç süre vermeyerek olmaz abi.
Hani işte 3 yani çeyrekte 3 dakika oynayacaksın, ikinci çeyrekte 4 dakika oynayacaksın, üçüncü çeyrekte atıyorum 2 dakika oynayacaksın, dördüncü çeyrekte o zaman sokacaksın. Adam oynamış maçta yani.
Evet. Ve hani bu
25 dakika
dinlendirir de
oynatıyorsun, 3
zaten.
çeyreğin sonunda 1 dakika oynatıyorsun. Nilikine de yaptı ya bunu bir maçta.
Abi 18
Devre
saniye
arasında bir
oynattı.
18 saniye kala almış
Ya
sanırım. Sonra yok.
rezil herif.
Savunma lazım, Nilikine atayım. Devre sonuna savunmaya. Nilikine atayım, savunsun. Bitti. Bu kadar. Bu ne lan? Böyle bir düz mantık mı var yani? Şey, denklem şey ya. Bir bilinmeyen bir denklemlerle çözüm yapabiliyor. Yani ikinci derecede patlıyor adam. Yapamıyor.
Gerçekten öyle. Ya
Yani
şey
x, y beraber çözemiyor. Sadece x eşittir şey olarak. 2x eşittir 10 ise x eşittir 5.
aynen.
Bunu yapabiliyor.
Evet. Ya Celtics maçıyla da ilgili işte
Bir de datacı bir adam bu biliyorsun ya.
abi basın toplantı zaten ünlendiği muhabbet o.
Patakla diyordu yani. Tamam sana data lan. Bu nasıl bir mantık
Gerçekten
ya?
sinirlendim yine. Yani Nilikina adına da yani en faydalı maçı buydu. O güne kadar
Ha.
Boston maçı. Kral bir geliyorum dedi orada. Yani hani şey bu arada hani Orlando maçında da bunu görmüştük. Ondan sonra Bulls maçında da şey görmüştük. Hani Nilikina şut atmaktan çekinmiyor bu sene. Mesela Bulls maçında 6'da 0 attı. Okey. Yeter ki denesin ya. Yani denesin sokacak zaten. Bir yerde sokacak. Ya bu kadar yeteneksiz bir oyuncu olamazsın abi zaten. Hani bu kadar sayı zaman ya mesela işte Patrick Beverley ve Marcus Smart benzetmeleri var Nilikina'ya. Ya şu anda Patrick Beverley de Marcus Smart da yani çok çok daha üst seviyede. O hiçbir tartışılmaz da. Ama Nilikina'nın hani bu adamlara 5-10 santimlik boy avantajı var bir kere. Size avantajı var ve hücumda bunu kullanabilirsin aslında. Yani sadece şutunu
Ve
geliştirmesi
wingspan
okey.
avantajı da
Tabii
inanılmaz.
tabii kolları da çok uzun. Yani illa öyle bir oyuncuya evirmene gerek yok. Onu söylemeye çalışıyorum.
Yani savunmada kapladığı alanı gördünüz mü Nilikina'nın point guard olarak ya?
Abi.
İnanılmaz ya. Şöyle kollarını açıyor ya bazen.
Ya şaka değil. Birden 5'e kadar herkesi savunur. Yani
Hani
Porzingis'te de gördük Dallas maçında.
şeyi falan da görüyorsun Nilikina'da. Hani kolları uzun kapatıyor o alanları. Ya kaç kere gördüm ya bu sezon. Bakmadan top çalıyor ya Nilikina
Evet,
böyle.
evet, evet.
Terse koşarken lap kapıyor.
Evet.
Kavay hareketidir yani o.
Boşuna benzetmiyoruz.
Tamam yükseltme daha yükseltme.
Boston'da Tatum'un game winner ile aldı bu maçı. Birazcık gerçekten üzen bir maçtı. Çünkü Marcus Morris'in uzatmaya götüren üçlüğüyle bir uzatma galibiyeti çok tatlı olacaktı. Ama olmadı maalesef. Bu maçta ben takımdan çok memnun kaldım açıkçası.
Ben de evet. Fizeli şey açıklamasını da değinmek istiyorum abi, o RJ çok oynamıyor mu açıklaması.
Tam şu maçta geleceğiz abi ona. New York Knicks Sacramento Kings. İzlediğimiz en rezil New York Knicks olabilir bu sezon. Yani şey muhabbeti okey. RJ Barrett çaylak. Oyunu öğrenecek. Şu bu. İşte 35 oynayacak. Tamam. Abi dördüncü çeyrek, yanlış hatırlamıyorsam dördüncü çeyrek olması lazım. Bir ara bir sekans yakaladık. Bak işte Morris üçlük soktu yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra işte pota çevresinde bitirdik. Alonzo Trier üçlük soktu. Savunduk, blokladık. Fark 18'e indi. Yani sen bu maçta RJ Barrett'ı nasıl 41 dakika oynatabilirsin? Bunun istediği ya, bunun bir açıklaması olamaz. Ya olamaz. İşte ya kovulmamak için, bak kabaca söyleyeyim, kovulmamak için RJ Barrett'ı kullanmaktır bu. Abartısız söylüyorum bak.
En azından çocuğu işte oynatıyorum, ediyorum falan filan.
Çaylak geliştiriyorum diye yersen öyle bir gelişme mi olur abi? Sen yani, değinecektin açıklamasına.
Sonra ne açıklama yaptı ondan sonra? Ne şey, dedi abi? Neden 42 dakika oynatıyorsun dediklerinde ne dedi?
İşte RJ Barrett'ın sahada kalması lazım. NBA şeyini, temposuna ayak uyduracak ve hani RJ öyle sandığınız kadar soft bir adam değil mi? Ondan sonra RJ'ye soruyorlar. Şey diyor RJ'de. Ben oynarım, ben daha 19 yaşındayım. RJ'ye sorsan oynar tabii. Ya RJ'ye sorulmaması gerek bu soru. Yani şey, neden soruldu anlamında değil. Yani bu sorunun muhatabı RJ Barrett değil.
Abi daha kötüsü şey, yine sana söyledim, tek bilinmeyene denklem. Birebir karşılaştırma. Sprewell işte 2000 sezonunda 42 dakika oynadı maç başına. Olur böyle şeyler. Ulan aynı şey mi be? Bak ben sana bizim o sezonki istatistiklerimizi söyleyeyim mi?
Doğru, Sprewell'i o söyledi değil mi?
Evet, Sprewell 42 dakika oynadı
şey, maç başı. Ah benim kafa Devin Stoudemire'a gitti ya. Ona da değineceğim.
Şey son işte finalde Pacers'a kaybettik galiba. Eastern Conference Finals'da. O sezondan bahsediyor yanlış hatırlamıyorsam. 42 dakika oynadı Sprewell diye. Ben sana o sezonki istatistiklerimizi söyleyeyim abi. Sprewell 42 dakika oynamış ya. Şimdi bak günümüz NBA ile karşılaştır.
Hı hı.
Maç başına 92 sayı atıyoruz. Bak 100'ü geçmiyoruz yani kesinlikle.
Hı hı.
Bakayım kaç tane atmışız. 100'ü kaç tane. Bak sayabiliyorum. Çok ağır açık şu anda sayabiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 18 maçta 100 sayıyı geçmişiz.
Hı.
Bunların sadece 3'ünde falan 110'u geçmişiz bu arada. Yani anladın mı? Böyle bir tempo ofansif şey olarak, yani maç başına sayıda 27.yiz 29 takım arasında. Hızda, pace'de de sonuncuyuz 29 takım arasında. Hani ulan şimdi günümüzün sonuncusu o zamanın en hızlısından hızlı oynuyor ya.
Evet tabii tabii.
Yani aynı şey mi ulan yani bir oyuncunun?
Ya bir de şey işte, Jordan videoları atıp, hani Jordan'ın kavgaları ünlüdür ya. Aynen kardeşim, aynen. NBA şimdi oynaması daha zor bir lig oldu. Tempo muhabbeti yapıyorlar oradaki kavgacılıktan. Abi yapmayın yani.
Ya bu yüzden bu kadar çok oyuncu sakatlanıyor. Yani Golden State 3 sene üst üste finallere gittikten sonra herkes öldü.
Yani tamam, eskiden fiziksel savaş vardı falan filan da, yani dövüşüyorlar diye. Yani şu günümüz NBA'nin eforuyla karşılaştırmayalım lütfen yani. Yani okey, bazı maçlarda savunmalar düşük, bazı anlamsız maçlarda tamam, ama yani ya git gel yapman yetiyor ya. Bak abartısız söylüyorum, hani 41 dakika oynatıyorsun şu maçta, hiçbir açıklaması olmaz. Ya bir de Sprewell'in arkasına saklanmak Knicks seyircisine böyle şey, şirin gözükmek ya, başka bir şey değil ya. Bak
mesela bu sezon 101 sayı atıyoruz maç başına, 29.yüz 30 takım arasında. Bak 10 sayı fazla atmamıza rağmen yine sonuncuyuz. Yani oynatamazsın yani. Oranladığın zaman, o zaman düz mantık oranlıyorsan oranlayamazsın abi. Çok daha fazla possession oluyor demek.
Tabii tabii. Gerçekten. Yani Marcus Morris bu maçta da şovunu yaptı.
Hareketler.
Onu da söyleyelim. Nilikina da bu maç. Nilikina ve Mitchell Robinson'ı bu maç çok göremedik maalesef. Krallar büyük faalci olduğu için. Yani Nilikina'nın zaten faal sıkıntısına girdiği tek maç buydu. Onun dışında da Iggy Brazzers'ı gördük ilk kez maç sonunda. Ya MSG seyircisi gerçekten bu konuda muhteşem. Girer girmez böyle acayip bir enerji. Ondan sonra ilk post bitirişinde muhteşem bir ses. Ya şu ha bak biraz da sinirlenelim mi? Basketbolun Mekkesi diyecektim. Şimdi de şey çıktı. Basketbolun Mekkesi Chicago'ymuş. New York değilmiş abi. Canları sıkılınca bize mi çakası geliyor bu oyuncuların? Yani derdiniz ne bizle ya?
Böyle bir şey nasıl olabilir
ya? Ya maç oynamadığımız gün sayıyoruz sürekli yani.
Say Knicks for clicks diyebilir miyiz yani? Knicks'e sallayınca iş yapıyor çünkü.
Doğru. Doğru gerçekten. Evet bu Kings rezaletiyle ilgili de çok söyleyeceğim bir şey yok açıkçası. Yani en önemli konu RJ Barrett'tı zaten, onu konuştuk. Pistons maçına geçelim istersen.
Doğru ve sen konuş biraz.
Pistons'a 122-102 yenildik. Ama Frank Ntilikina'nın yani bağıra bağıra artık yani tek başına savunma yaptı. Gerçekten şaka yapmıyorum bu konuda. Yani Drummond'ına gidiyor. Zaten Kennard'la Brown'ı bayağı zaten yok etti savunmada. Onun dışında işte switchlerde uzunları savunuyor. Forvetlere gidiyor. Çizgiyi kapatıyor. Ama takımına hiçbir efor görmedik bu maç. Ve hani Drummond'ın dominesine biz de
sana söylediğim gibi abi azman pilotu takımlar bizi dayak manyağı yapıyor. Mitchell Robinson'da yine 8 dakika gördüğümüz bir maç.
Evet. Ya Mitchell Robinson birazcık fazla görsek daha farklı şeyler konuşabiliriz bu şey 5'iyle ilgili. Nilikina, RJ Barrett, Morris, Julius Randle, Mitchell Robinson 5'iyle. Ya Julius Randle'la ilgili
kötü yani.
Ya son maça geleceğiz artık. Julius Randle parantezini de açalım, bir Julius Randle konuşalım artık. İyi maçıydı bu, 20 sayı attı da abi topun değerini sen bu kadar mı bilmiyorsun ya? Hiç mi öğretmediler sana? Yani kaç senedir Knicks izliyoruz. Ne kadar kötü oyuncular gördük. Hani Julius Randle o kadar kötü bir oyuncu değil kesinlikle de. Ben topun değerini bu kadar bilmeyen bir oyuncu görmedim. Yani kral, sana çok kötü bir haberim var. Julius Randle'a sesleniyorum buradan. Sen iyi bir şutör değilsin. Ya çok özür dileyerek söylüyorum. Yani Dallas maçında, Mavericks maçındaki gibi at ya. Yani denk gelince at. Böyle hani iki adım atıp bir adımını geri çekip şut sokabilecek kadar yetenekli değilsin. Ve sen şuna kesin, şimdi söylediğimde kesin anlayacaksın. Reverse yaptıktan sonra 50 kere top kaybetti ya. Abi adam sürekli reverse yapıp top kaybediyor. Yani yapamıyorsan reverse'ü yapma.
Yani istatistiklere baktığın zaman sen James Harden seviyelerinde top kaybı yapıyorsan bir ışık uyandırması lazım yani. Sorunu bir ben ne yaparken top kaybediyorum diye bir düşünmen lazım değil mi?
Evet, evet.
Yani sen maç başına 4.1 top kaybı yapıyorsun yani.
Şaka mı bu abi?
Oğlum sen Luka Doncic misin? Sen James Harden mısın? Sen Russell Westbrook musun? Sen ne yapıyorsun abi?
Ya bir de top kayıpları o kadar komik ki abi. Ben hani bir pası dışarı atar, işte pas verir pas arası yapar savunma. Derim hani işte pas açısı bulamadı, işte pasörlüğünü geliştirmeye çalışıyor. Fizdale'le ilgili bir şey söyleyeceğim, onu da unutmayayım. Abi adam ya reverse yaparken top kaybediyor, ya topu sektiremiyor, top ayağına dolanıyor, ya ayarlayamıyor, çizgiye basıyor. Hani tamam, bunu şimdi dinleyenlerimiz atıyorum Oklahoma'da aklına geliyordur veya işte Boston'da şunda bunda. Abi bu maç bu olay her maç 3-4 kere olur mu? Yani basketbolun zirve ligindesin, sana bu kadar kontrat veriliyor. Ya yapamadığın şeyleri bil abi artık. 9 maç oynadın ya. Ya Gerçekten. Adam reverse yapıp top kaybediyor abi sürekli. Böyle bir rezalet var mı? Ya bunun uğraşsam derlemesini yapacağım gerçekten ya. Ya az daha devam ederse buna dinleyicilerimize söz veriyorum. Bunun derlemesini yapacağım ben ya. Gerçekten arkasına da Sakar Şakir müziği koyacağım. Bu kadar çirkin top kaybı yapılmaz. Git pası dışarı at. Ne bileyim. Bir steps falan. Steps de yapıyor. Onu da yapıyor yani. Abi gerçekten neyse geçelim istersen Julius Randle. Ha geçmeyelim bir dakika. David Fizdale değil. Bir maç point forward oynatıyor. Tepede veriyor Julius Randle'a topu. Bir maç posta buluşturuyor. Bir maçta şeyde kornerde veriyor topu. Ne bu abi?
Adamın da kafası karışık.
Abi gerçekten şu an hani anksiyetem azdı herhalde. Yani çok kötü. Hani bu şeyden şey ben farkındayım abi. Rotasyonu ayarlaması kolay bir takım değil New York Knicks. Bunun ben farkındayım. Ama bu kadar da dağınık olamaz. Ve sen bu rotasyon işini, dakikalarını böyle düzenlediysen, Julius Randle'a 35, RJ Barrett'a 55 dakika, işte Marcus Morris'e 35 dakika, hani böyle düzenlediysen, Julius Randle'ın ne oynadığını bilmesi lazım abi. Yani illa her maç zaten her maç aynı şekilde aynı düzende bir oyuncu oynatmazsın. Yani öyle bir maç hazırlığı yok da. Her maç hani şeyi ben anlarım. Atıyorum Boston'la oynuyoruz. Point forward başladı. Tepede oyun kuruyor. İşte ikinci periyot biraz daha posta indi. Üçüncü periyot biraz daha köşelerde oynamaya kat kovalıyor falan. Yok değil bak Boston maçında tepeden oyun kuruyorsa bütün maç tepeden oyun kuruyor. Bütün maç tepeden girip steps yapıyor veya reverse yaparken topunu kaybediyor. Atıyorum Sacramento ile oynuyorsak Sacramento'da sadece posta duruyor. Yani böyle bir plan yok. Hani deneme böyle olmaz ondan bahsediyorum. Yani maç içinde pozisyonunu değiştirirsin. Maç içinde rolünü değiştirirsin. O okey. Ama bu çok kötü. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Yok abi, bunun Randall'ın da kafasını karıştırdığı çok açık yani. Yani bu adamın bu sezon 5 veya işte üstünde top kaybı yaptığı 9 maç oldu. 4 veya üstünde top kaybı yaptığı maç sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani
Diğerlerinde de
8.
3 vardır bak kesin.
Ya 8'i var oğlum, 8'i var ya.
Abi Doncic bize karşı tamam.
Triple-double yapıyordu yani. O maç. İkisi var. Bir
Double
tane
yapacak
altısı
diye
var.
aldık, top kaybıyla yapıyordu. Ya Doncic mesela hani bizim maçta o son 15 saniyedeki şutunu saymazsan çok çok iyi oynadı. Ve hani işte NBA'yi izleyenler abi bu kadar top kaybı yapılabilir mi diyor Luka Doncic'e. Yani tam ve Doncic topu eline çok yapıştırıyor ama Doncic hani bir yerde
Aynen.
Doncic adam. Sen Julius Randle'sın ya. Ve sen hani tamam kendini işte üst seviyede görebiliyorsun şey üst seviyede olduğunu düşünüyor olabilirsin de hani yapamıyorsun ki.
Yani sen de 8 top kaybı yapıyorsun. 13 sayı, 14 rebound alıyorsun. Ama Doncic 8 top kaybı yaptığında 38 sayı, 14 rebound, 10 asist yapıyor yani.
Kesinlikle katılıyorum gerçekten.
9'u 9'da faul sokuyor yani. Sen 160'da sokuyorsun mesela.
Bir
Bekliyordum
ya
nereden?
çok doluyum bu konuda. Balibol balibol diye bütün basın toplantılarını geçirdin. Her maça Tupac giyerek geliyorsun. Lan niye savunmada Casper taklidi yapıyorsun? Tupac giyen adamsın yani. Biraz bir mücadele etsene abi. Bu kadar zor olmamalı. Gerçekten bak. Skandal.
Faulüne kalıyor sanki. Ne mücadelelerden geçmiş bir adamdır. 5 kere vurduktan sonra yıkılmayan bir adamdır. Yani sigara yakıp içen bir adam örnek
Evet.
alıyorsun sen.
Sen bir pozisyona
Ne yani?
zıplamıyorsun. Mol Rodel ya gerçekten. Neyse gelelim birazcık keyif. Abi Mavericks maçı. American Airlines Center'ın Frank Ntilikina dominasyonuna uğradığı maç. Bu maçla ilgili sen başla. Neler düşünüyorsun?
Bu maçla ilgili şöyle düşünüyorum. Yani ben Knicks'le maç kazanamıyorum diye takasını isteyip gidip sonra içeride Knicks'e yenilmek nasıl bir his acaba? Çok merak ediyorum.
Ve faulden atıldı.
Aynen öyle.
Ve şey, maçı izlemeyenler şeyi düşünüyor olabilir. Nilikina'nın o ıslak hayalimi süsleyen o pozisyonu var ya, poster denediği tertemiz blok bu arada. O challenge'la değiştirildi. Yani Porzingis'e faul yapılmadı ve kral ona rağmen faul sıkıntısına girmeyi başardı. Ya işte New York adamı
gergin New York olduğunu adamı
böyle yapar. Bu maçı biraz detaylı konuşacağız. Ya Mitchell Robinson yoktu bu maçta ve senin dediğin en önemli nokta, daha doğrusu dediğin şeyin en önemli göstergesini bu maçta gördük. Taj Gibson'la başladık, Bobby Portis'le devam ettik. Yani çok basit bir şey var. Luka Doncic'e atıyorum Kleber ya da Porzingis pick yapmış. Yani Nedekin'e geçebiliyorsa geçiyor. Geçemiyorsa abi çok basit bir şey, switch yaparsın. Hani bu maç öncesi konuşulacak bir şey değil. Ya basketbol oynayanlar da bilir. Hani bunlar ya o pozisyonda konuştuğunda hallolacak bir şeyler. Doncic maç başında iki tane boş turnike attı abi. Bomboş bak. Taj Gibson'sın. Kaç senedir bu ligdesin. Tamam, iyi de oynadın kral. Ama ya savunma olarak bu kadar kötü uzunlara sahip olmak, yanında Randall varken çok moral bozucu ya Mitchell Robinson olmadığında.
İki Taj Gibson savunma üstadı olarak.
Güya. Güya işte.
Vallahi çok kötü.
Nilikina ve Doncic'le başlayalım savunma kısmıyla. 11 sayı atmış Doncic Nilikina savunurken. %43'le. Yani hücum adına gayet kabul edilebilir yani. Nilikina gibi bir savunma varken önünde. 11 sayı %43'le gayet kabul edilebilir. Ama kral 5 top kaybı. Frank Nilikina abim 5 top kaybına zorladı Doncic'i.
8 top kaybının 5 top kaybı
Nilikina savunurken. Aynen öyle.
Yani Nilikina yokken attığı sayı sayısı da 25 yani onda.
O da azımsanmasın. Evet abi, neler söyleyeceksin? Bu Porzingis'le başla bakalım sen. Böyle bir hafiften girdik. İyice bir detayını ilelim şu Mavericks maçının.
Porzingis'in o kadar da inanılmaz bir adam olmadığını görmeye başladıkları ilk maç Dallas'ın aynı zamanda bu maç. Porzingis'in de yine ya ben bok gibi oynuyorum diye bir açıklaması var maç sonrasında. Bunlar başlayacak. Porzingis zaten şu anda da ne kadar ilgi düşkünü bir adam olduğu için New York'taki krallığını bırakıp Dallas'a geldiğinde Luka Doncic mahallesine girdikten sonra da zaten öyle muhteşem performans göstermediğini, çok böyle mutlu mesut takılık etmediğini de görüyoruz.
Evet, istatistik olarak İyi, gerçekten iyi bir böyle ciddi bir sakatlıktan dönünce de maçı izleyenler, özellikle işte Oktay'la konuşuyoruz Dallas'la, o her maçı izliyor zaten. Abi beden dili olarak gerçekten mutlu değil. Bunu goy goy olsun diye söylemiyorum. Rick Carlisle haklı bir şekilde bunu söyleyelim. Porzingis'i mesela clutch time'da oynatmadığı oldu savunma için. Yani bu mal kesin faal yapacak.
Çok veya korkuyor.
Aynen hani blok 5 blok yaptı mesela bu maçta da. Ama hani o kadar aldanılmasın yani bu istatistiğe de. Ya Carlisle hocama o konuda kesinlikle destekliyorum. Çok doğru kararlar veriyor ve öyle de maç çözdü Carlisle. Porzingis adına şunu söyleyelim. Bence Luka Doncic'in topu bu kadar eline yapıştırmasından bana biraz rahatsız gibi geliyor Porzingis.
Yani öyle olabilir ama Porzingis de yani şu anda iyi blok yapabilir. Yani şey olacak yani, bu şekilde giderse Porzingis kariyeri bittiğinde tarihin en iyi blokçu shooting guardı olacak. Bu adam 4 numara falan oynamıyor çünkü.
5 olmasını bekliyorsun. 4 oynayamıyor.
Aynen öyle yani. Zaten korkunç şut atıyor Porzingis. Sen takip ediyor musun? Kaç atıyor bakayım hemen. Bizdeyken de muhteşem atmıyordu zaten.
Ya çok çok iyi bir şutör. Bunu söylemek lazım. Ama bu sene postlarda ya bu da normal olarak aslında hiç iyi görünmüyor. Ya yani şut olarak iyi görünüyor. Sen şeyle karıştırmışsın. Kötü başlamıştı. Bayağı kötü başlamıştı. O düzeldi son 2-3 maçta. yüzdeleri.
Abi yine sezonda %42 ile şut atıyorsun. Sen 7-3'sün ya.
Evet evet. Ya yani üçlük şey olarak sıkıntı yok. Dış şut olarak sıkıntısı yok şu an. Ama dediğim bu hani bizim posta şey muhabbetini hatırlarsın hani. Porzingis alıyor böyle bakıyor önünde. Ya 2 metre olsun, 1.90 olsun önündeki hiç fark etmiyor. Kaldırıyor atıyor ya. Bunun başarısı çok çok düştü Dallas'ta. Sakatlıktan da dolayı tabii.
Yani faul yüzdesi falan da düştü abi. %67 ile falan faul atıyor. Mesela ki Porzingis maç başına ortalama 5 tane falan faul kullanan bir oyuncudur. Şut yüzdesi de yani hepsi şu an geçen seneye göre baya baya düşmüş durumda. Bir tek rebound sayısı biraz yükselmiş gözüküyor ama istatistiklere baktığın zaman işte 20 sayı 8 rebound yine görüyoruz. Onun sebeplerinden biri de yani çok fazla skor opsiyonu da olmaması Dallas.
Tabii tabii.
Yani bir de on kişi var, bir Porzingis var. Kimse yok ya. Dylan Wright mı var yani? 8 sayı atıyor maç başına.
Evet.
Kim atıyor abi? Powell mı atıyor? Finney Smith mi atıyor? Kimse
yani,
atmıyor.
Neyse abi boş ver, biz traitorları konuşmayalım ya. Yani Frank Ntilikina hiç korkmadan bu sezon şut atıyor. En sağlam şut performansını da bu gece gördük. Boston maçında da çok iyiydi. Pistons maçında da çok iyiydi. 5'te 4 ile üçlük attı. Podcast'ın başında konuşmuştuk. Doncic pozisyonu mesela. Yani beni şuttan ziyade o Doncic'e crossover yapıp tek elle dışarıya pas çıkardığı pozisyonlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Ve şunu söylemek lazım. Ntilikina sorumluluktan kaçsa bile bu takım için en doğru guard. Bu çok net. RJ Barrett'ın gelişimi için de böyle. Çünkü Ntilikina topu eline yapıştırmıyor abi. Ntilikina hani bazen bunu biz eleştirerek de söylüyoruz. Ntilikina topu elinden çıkarıyor. Top kaybı da yapmıyor bu arada. Veriyor Randle'a. Ondan sonra köşeye geçiyor veya işte yanda duruyor. Topsuz oyunda da ben zeki olduğunu düşünüyorum Ntilikina'nın zaten kariyerinin başından beri. Yani RJ Barrett'ın playmaking konusunda ne kadar yetenekli olduğunu zaten söylüyoruz. O ikilinin maç sonu demeçleri de bu şekilde zaten. Bence en uygun ikili RJ Barrett Ntilikina ikilisi Knicks için. Dennis Smith Jr. düzelse de düzelmese de. Yani Peyton'a hiç gerek yokmuş. Bence bunu gördük ya. Aslında ki Peyton kötü oynamıyor.
Aynen öyle.
Ya çünkü Ntilikina'nın savunma performansı ya bütün sahayı kapladı abi. Dallas maçında cidden sahaya sığmadı. Ya artık Dawkins falan da video yaptı savunmasına özel. Ya böyle bir oyuncun varken, bu kadar topu elinde istemiyorken, RJ Barrett'ın gelişimine, Julius Randle'ın top dağıtabilmesine bu kadar elverişli bir guard varken Ntilikina oynar. Bunu söyleyelim son olarak. Daha da fazla Ntilikina keste dönmesi. Zaten döndü Ntilikina keste de. Ki dönmesi de lazım da, haksız mıyım? Sevgili Uluşok'tan.
Evet, çok inanılmaz şeyler. Yani sezon içinde herhalde gördüğümüz iki ışıktan birini gösterdi. Üç ışıktan birini gösterdi. Yani Morris'in performansı, RJ Barrett'ın şahane başlangıcı ve Ntilikina'nın şahane bitirişi. Yani RJ Barrett'la başladık. Morris hep iyiydi. Ntilikina ile bitirdik bu 9 maçı diyebiliriz.
Doğru. Gerçekten. Marcus Morris muhteşem bir top oynuyor. Onu da söyleyelim ve sorulara geçelim.
Aynen öyle.
Yasin Yıldırım sormuş.
Hadi bakalım.
Buradan ona sevgiler. Buradan ödüllü fantezi grubuna da.
Yasin Yıldırım diyebilir miyiz?
Yani şimdi gruba girdikten sonra o balonun söndüğünü görüyorum. Ama seviyoruz Yasin abimizi, yapacak bir şey yok. Buradan ödüllü fanteziye de sevgiler. Underdog season dediniz, umudunuz kaldı mı? Yani şu Dallas maçından sonra umudu kalmayan da hani abi lütfen yani. Haksız mıyım?
Yani ben under kısmına katılıyorum hala.
Ama dog yakışmıyor abi yani.
Dog
hiç
daha henüz dog kısmı tam oturmuş değil. Under season'ız şu an.
Ya Knicks adına en şeyi, en hayırlısı aslında kötü bitirmek olur. Bunu söylemiştik zaten. Ama bu takım bu kadar dalga malzemesi olarak kötü oynamamalı. Bu da çok net. Yani bu kadar kötü oynarsa çünkü takaslayacak oyuncumuz da olmaz. Yani Marcus Morris şu an belki de first round verebilecek, yani first round değerinde oynuyor neredeyse. Verirler mi görürüz. Zaten beklentimiz de o yöndeydi Marcus Morris ile ilgili. Ama onun dışında yok. Yani kimseyi devreye sokamadın. Yani Fizdale'i kovulmasını istememizin en büyük sebebi de bu zaten. Umudumuz yani playoff umudumuz kalmadı yani. Şimdi belli de olmaz, belki öbür podcast'te New York Knicks playoff'a gidiyoruz başlığıyla podcast'i SoundCloud ve Spotify'a yükleriz. Değil mi? Biz belli olmaz yani.
İlkine bizi playoff'a götür başlığıyla. Belki şey yapabiliriz. Yani belli olmaz abi.
Bu podcast'ın başlığı...
Olur. Sonrasında Dennis Smith Jr. düzelir. Hani bench'ten gelen skor katkısı kısmında o düzeltir. Hani 6. adam olarak gelir. Belki şey yapar eder.
Bu podcast'ın başlığı ne olsun peki? Nilikina ile ilgili olsun. Sen onu bul podcast'ın sonuna kadar.
Düşüneyim yani. Bence senin koyman daha doğru bu podcast'ın başlığını ama.
Üf. Podcast'ın isim babası. Kulağını üfleyeyim ben podcast'ın. Sör Çakmak demiş ki nasılsınız? Keyifler nasıl? Dostlarımızın halini hatırını soralım dedik naçizane. İyiyiz canım benim.
Zaten... İnşallah o da iyidir yani. Bilmiyorum Oklahoma'yı izlemekten ne kadar keyif alıyor bu sene ama.
Yani şeyi en izlemek... azından...
Yine keyif.
Evet, o var. Takaslanacak oyuncuları belli. Bakalım. Buradan Oklahoma City'ye sevgiler. Emirhan Pak yardım sormuş. RJ Barrett'ın her maç 36-37 dakika oynaması ne kadar doğru? Böyle oynamaya devam eder mi? Devam ederse bu oyuncu için uzun vadede bir sıkıntı teşkil eder mi? Ve genel olarak RJ Barrett'ın şu ana kadarki performans beklentinizi karşıladı mı? Kesinlikle karşıladı. Yani zaten herkes... Aynen öyle. Hani herkes övüyor ama asıl önemli olan kısım RJ Barrett'ın oyun içinde yaptıkları bence. İstatistiğe yansımayanları. Yani gerçekten çok rahat hareket ediyor sahada. Dakika muhabbetini de...
Doğru değil. Evet. Böyle de devam edemez muhtemelen. Bir noktadan sonra rookie yola çarpar. Bir düşer. Sonra tekrar sezon sonu doğru yükselir gibi geliyor. Sakatlanmazsa. Ama bu şekilde devam ederse...
Ya bir de dakika fizleri, vermek şey değil
kovulacak.
Ki.
Sakatlanacak ve fizleri kovulacak veya fizleri kovulacak ve süreleri düşecek
yani. Şey değil bir de abi. Yani NBA temposuna böyle alışamazsın ki. En kritik yerlerde sahaya atarsın. Oyunun en kızıştığı yerlerde sahaya atarsın. 25-30 dakika arası oynar. Yine NBA'ye alışır. Yani sana soruyorum. 41 dakika oynadığı Kings maçında neyin temposu vardı? Son periyot özellikle. Yani abi... Yani uzun uzun konuştuk zaten. Berkay yani, Küçük.
Heh. NBA temposuna alışsın diye benim son yıllarda gördüğüm fiziği de yetersiz olduğu için ve bunu başarabilen en büyük oyuncu Trae Young. Hı-hı. Yani tamamen NBA temposuna alışsın zaten undersized ve çelimsiz bir çocuk falan filan diye değil mi?
Evet.
Resmen deli gibi oynattılar Trae Young geçen sene. 30 dakika oynadı maç başına. Ve alıştı. Kralları gibi alıştı yani NBA'de.
Ya o sezon girişine öyle Trae Young.
İşte öyle başladı ama sonra düzeldi ve alıştı 30 dakika oynayarak ya. Gerek yok yani bu kadar 36-37 dakikalara ne gerek var ya.
Katılıyorum. Berkay Küçük demiş ki bir diğer kötü Kel Koç'un gazabına uğrayan dostlarımızı destekliyoruz. Katiyen podcast çekmeyen acemi Bulls podcasterları. Abi acemi değilsinizdir, podcastlerinizi bekliyoruz. Bulls'ta dinleriz.
Buradan, güzel beşiniz var.
Evet, buradan da Jim Boyle'un kovulsun hashtagimizi, biz de desteğimizi iletelim. Kayıt 143 sormuş.
Yani Jim Boyle'un Fizdale el ele hep beraber
kümeye
koşulabilir miyiz?
Hep beraber kümeye. Seneye bu iki takımı G-League'de izleyeceğiz. Kayıt 143 sormuş. Evladı Julius Randle üzüyor bizi şu an ama. Olsun. Asıl sorumun fotoğrafını paylaşmışsın. O yüzden yeni soru bulalım demiş. RJ Barrett hakkında sizi pozitif ve negatif şaşırtan özellikler neler oldu? Abi şu an negatif bir şey yok herhalde ya. Yani
ben sadece faal yüzdesi diyeyim.
O da şey negatif, oyundaki negatifi ama negatif şaşırtan değil. Biz faal yüzdesinin kötü olduğunu biliyorduk. Yani 45'lerde de gezmez herhalde. 45'lerde de gezmez herhalde bütün sezon boyunca.
İnşallah düzeltecek. Yoksa ben Zion'dan daha kötü faal attığını falan düşünmüyordum.
Evet.
60 küsürlerle atar diyordu ama düzelir herhalde.
Barrett hakkında pozitif şaşırtan özellikleri de uzun uzun konuştuk diye düşünüyorum.
Aynen öyle.
Zaten onunla da özelden konuşuyoruz genelde. Oktay Finney Smith demiş ki sevgili dostum Devlet Karaz ve kıymetli büyüğümüz Uluç Bey, 6 numaralı Letonyalı çocuğu bize çakarken hiç utanmadınız mı? Hafif de olsa yüzünüz kızarmadı mı? Aldığınız pikleri vicdan rahatlığıyla kullanabilecek misiniz? Ekstra Randle bu akşam 20-20 yapar mı demiş. O soru tweet'i Dallas maçından önceydi. Yani memnun
Sanki sizi 20'ye
değilseniz.
yatıracağımız maç falan gibi bir şey de gördüm ben ondan. Ondan değil miydi ya? Yanlış hatırlıyorum. Sonra sildim o tweet'i, ne oldu?
Yo, kendi atmıştır belki, öyle görmüşsündür.
Ha, olabilir. Abi şimdi Porzingis'e size çakarken hiç utandık mı, yüzümüz kızardı mı? Kızardı çünkü tecavüz davasıyla uğraşıyordu.
Doğru.
New York camiasına büyük bir leke sürdü. Zaten sürekli sorun çıkartmıştı son zamanlarda. Şimdi şey yapmaya çalışıyor. Hani hala yüzümüzü kızartıyor yani. Ben Knicks taraftarına sinirliyken gibi biraz saçma sapan storyler paylaştım etti.
Aa bak, ne hatırladım. Bak çok iyi dedin. Şey, Mavericks maçı sonrası Porzingis şey demiş. MSG'de oynayacağım için heyecanlıyım. Negatif mi pozitif mi bir sesle karşılaşacağım, ona emin değilim sadece demiş. Çok
Negatifle
masum.
karşılaşacaksın da
Çok
emin değil.
masum. Kesin seni pozitif seslerle karşılarız Porzingis.
Yani sen
Kesin yani.
takırsın istedin, ettin, sonu çıkarttın. Yok benim takımla bir alıp veremediğim yoktu, şuydu buydu. Ulan hiçbir maça gelmiyordu son 20 maçtır.
Abi.
Nasıl yoktu yani? Fizde ile posta koydun. Instagram'da. Yönetime posta koydun.
Alkışlamamızı
Fiz
mı
takaslayın
bekliyor ki
diye.
kral?
Ha?
Alkışlamamızı mı
Alkışlanacak mı yani?
bekliyor?
Sen New York efsanesi misin abi? Ne yaptın? 35 maçı iyi oynadın. Bu. Sonra sakatlandın zaten 2 sene.
Doğru.
Neyini alkışlayacağız yani?
Ha, Dallas
Seneye
illa
şöyle.
bir takas arıyorsa Dennis Smith Jr. artı 2 tane first round pick verelim Porzingis için. Çözülsün.
Bakalım. Ama yani sonuçta takasta da yine Porzingis'in şu performansı şu an çok güzel olmasa bile yine de Dennis Smith Jr.'ın performansını şunu bunu gördükten sonra ki o pikler de çok iyi bir şey olmayacak gibi geliyor.
Ya o
Ki ama pek de
piklerden
olmaz biliyor musun? Yani hala çok erken o takası değerlendirmek için. Yani o piklerden alacağımız oyuncular yani orta seviyede de şey olsa Siakam gibi bir şey çıktığı zaman yine çok der. Ya da mesela o pikleri vererek alacağımız bir oyuncu olabilir yani.
abi
Anladın
şöyle
mı? Hani
söyleyeyim, ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Bence o takasın kaybedeni, yani daha doğrusu kaybettiğimiz bu yazın sonunda kesin belli oldu. Yani çünkü bu kadar panikle Tim Hardaway Jr. ve Courtney Lee'yi çakarak bir takas yapıyorsan, aldıklarımızdan bağımsız söylüyorum. O yaz topçunu alacaksın, starını alacaksın. Zaten biz bunu ikimiz bas bas bağırdık. Yazın belli olacak bu takas diye. Yani pikleri göreceğiz tabii. Pikleri iyi çıkarsa hani bu takası niye yaptık
ya o
diye
pikleri
dönüp
yarın öbür
belki
gün iki
sormayız.
oyuncuyla kombinleyerek verip ne bileyim D'Angelo Russell alacağız belki yani. Belli olmaz abi çok erken hala.
Ya ama yok yani, benim kafamda bu takas yazın bitti yani, süperstar almak zorundaydık. Mustafa Uzun demiş ki Fizdale gitti diyelim. Kim gelecek arkadaş? 2021'deki rüya kadroyu oynatacak koç kim olmalı? Var mı piyasada böyle hoca adayı? Ayrıca Avrupa'dan koç düşünmez misiniz bir macera falan? Yasikevicius falan mesela, ya da Prigioni hocamız. Prigioni Minnesota'nın hücum koordinatörü ve bayağı iyi iş çıkarıyor. NBA hocası olacak ileride. Yani benim Prigioni sevgimi zaten yakın çevrem çok tanır.
Ben de çok severim.
Yani lise 2'de yaşım daha 16 iken lakabım Prigioni'den dolayı veterandı sahada. Hani o kadar özdeşleşmiş bir ikiliyiz. Hocamıza kapımız açık. Senin var mı bir hoca adayın?
Yani benim şimdi şöyle bir düşüncem var. Avrupa'dan koç düşünür müsünüz? Düşünmeyiz. Çünkü zaten şu kadar büyük bir baskı ortamı varken bir de Avrupa'dan koç getirip yani bu cehennemin ortasına atmak olmaz yani. Dayanamaz yani. Zaten yeni şeyler öğrenecek. Yani bütün takım yeni şeyler öğrenirken bir de koçun da yeni şeyler öğrenmeye başlaması. Bu baskıda kesinlikle ben başarı getireceğini düşünmüyorum. Prigioni farklı. Prigioni Avrupa'dan bir koç gibi düşünmüyorum ben Prigioni'yi. Yani Prigioni artık Amerika'dan da bir koç gibi olabilir. Yani çünkü sonuçta Amerika'da da oynadığı kariyeri var. Şu
Yardımcı
var bu sıra
antrenörlük
ve
yapıyor
hücum
zaten şu
koordinatörlüğü
an.
yapıyor falan. Olabilir ama alternatif herhalde geçen sene G League'de çok büyük işler yapan Mike Miller
Mike
olacak.
Miller olacak ve şey, doğru telaffuz edecek miyim bilmiyorum da, eski Kings koçu Dave Yorger, o da büyük bir aday olabilir bence. Yani gidebileceğimiz koçlar arasında. Van Gundy'ler boş ama
Van Gundy'ler hep hikaye ya artık.
bence
Van'dan dolayı
gitmeye
kalmadı
gerek
bence.
yok. Yani
Onlar hep rüyadır ya. Yani.
yüzde versek %70 ihtimalle ben Mike Miller'ın takımın başına geçeceğini
Ben de
düşünüyorum.
öyle düşünüyorum. Aynen öyle.
En azından bu sezon. Tarık
Aynen öyle.
Buğra Gedikli demiş ki Mitchell Robinson 7 maçta sadece bir kere 24 dakika oynamış. Kalan maçlarda ortalama 15-16 dakika oynamış. Bu çocuğun hak ettiği bu mudur? Devlet Karaz bu nasıl bir coaching'tir? Knicks organizasyonundan soğuyoruz demiş. Mitchell Robinson'ın dakikalarıyla ilgili bu sefer Fizdale'in bir suçu yok. Onu söyleyelim.
Yani bu sakatlan. Çocuğun hak ettiği budur şu anda. Çünkü faul problemine giriyor.
Ya faul probleminden ziyade iki maç faul problemine girdi. Gerisi şey. Düz sakatlık. Sakatlıktan yoktu. Ona da değinecektim
işte. Ya faul problemine giriyor oynayamıyor. Ya aynen. Da sakatlandığı için döndüğü maçta 30-35 dakika oynatamıyorsun zaten. Sonra yine sakatlanıyor. Hani.
Doğru.
O yüzden oynat ya şansı da olmadı koç yani adama 30-35.
Ya bu arada Mitchell Robinson prone falan değil bu sezon. Öyle denk geldi gerçekten. Şanssız.
Yani Mitchell Robinson çok fazla teması seven, böyle güreşmeyi, her top atlamayı seven. Yani mesela fiziksel olarak güçlense gerçekten 10 ribaundun üstünde çok rahat alabilecek bir oyuncu. Çünkü görüyorsun yani.
Elini sokuyor değil. Ya böyle, evet. Ya NBA'de bunu yapan değişiyor. Çok yani az var.
Bazen ama eli değiyor mesela, elinden sekiyor şey yapıyor. Çünkü darbe Hı-hı. alıyor, bir şey oluyor, kontrol edemiyor topu.
Hı-hı.
Ama fiziksel, o yüzden darbe aldığı için de zaten, her şeyi atladığı için de zaten bu kadar çok sakatlandı bu sezon. Ama yani o bu kadar az süre almasının sebebi kesinlikle koçla alakalı değil. Bu kadar tüm sıkıntısı varken özellikle koçla hiç alakası yok.
Fed demiş ki Porzi'yi neden gönderdiniz? Ondan sonra da Kaan Kural'ın bile katıldığı bir mention silsilesi. Uluçok'tan Kaan Kural'a 7 sayfa sebebini mail olarak yazmış. Porzi'nin neden gönderildiğini isteyen, yani Porzi'nin gönderilme nedenlerini isteyen varsa bize tweetimizden Twitter'dan ulaşabilir.
Neden? Özelden yollarım.
Evet, Uluçok'tan size mail yani atar.
İlk sezonundan başlayarak sürekli bu takımın parçası olmadığını gösteren şey. Yani aldığı, karşılığında aldığımız şeyler yanlış olabilir ama Porzingis'i takaslamak yanlış değildi diye düşünüyorum ben. Yani beklenebilirdi belki falan filan ama yine de gidecekti yani. Artık mix oyuncusu değildi diye düşünüyorum ben.
Can demiş ki...
denedi de yani, aynı zamanda denedi. Yani Pelicans'a da dedik.
Jaylen Brown muhabbeti vardı. Geçen gün bir haber çıkmış. Boston Celtics'in Jaylen Brown'u vermeyi teklif ettiği. Ne kadar doğru onu bilmiyorum. Yani öyle bir şey varsa her türlü Boston Celtics'e gönderilmeliydi. Can demiş ki...
Ama RJ Barrett'la çakışıyor Jaylen Brown'da yani.
Yani çok sorun olmaz da açıkçası bir şekilde halleder.
Bir dördüncü faal özürlüsü daha mı alalım diyorsun?
Jaylen o kadar düşük mü atıyor ya?
Vallahi önceki sezonlarda rezaletti, bu sene topladığını bilmiyorum da ben Brown faal atamıyor diye biliyorum. Bakayım hemen.
Hiç dikkat etmedim. 79'da atıyormuş bu sezon.
Önceki sezonlar 65'de atıyordu işte, ben hatırladım.
Evet, 65'de atıyormuş. Ben hiç dikkat etmemiştim buna ya.
Ben fantasy'den...
büyük fantezici Uluçok'tan. Deimos demiş ki...
Fantezi delisi Uluçok'tan diyebilir miyiz?
Julius Randle'ı takaslayabileceğimiz konusunda endişeli misiniz? Marcus Morris dışında her oyuncunun takaslanabileceği konusunda endişeliyiz şu an. Uluç abi de katılıyordur bana.
Ya gençler hariç tabii ki.
Tabii onlar. Mitch Rapp ve AJ dışında umut dağıtan oyuncu var mı? Abi Nilikina.
Nilikina var.
Şenol Güneş demiş ki, hocam, sevgiler hocama buradan. Randall abimizin beklentileri altında başlamasının temel sebebi nedir? Anlattık uzun uzun.
Uzun anlattık. Ayrıca tebrikler, yüksek ihtimal Avrupa Şampiyonası'nı garantilediniz hocam. Fransa maçındaki performans için de çok teşekkürler, güzeldi.
Hocam, yazı dilinde iyisiniz de konuşma dilinde. Yani sizi podcast'te konuk etmek isterdik ama neyse. Deniz Smith Jr. döndüğünde Colin Sexton performansı bekleyebilir miyiz? O hala bunalımda, bakacağız. Son olarak son sorumuz. 1 saat 20 dakikaya ulaştırmamak için 1 dakikamız var. Ama Lord Up abimiz sormuş.
James Dolan'a, uzun bir soruydu.
James Dolan'a küfür etmek farz mı? Fizdale gelen gerizekalı yerine kim gelmedi? Mike Miller sormuş, şans verilmesin. Biz de Devlet Karaz ne zaman Nilikina forması alacak demiş. James Dolan'a küfür etmek farz tabii ki. Lord'a pahalı.
James Dolan'a küfür etmek şeyin Knicks'li olmanın şartlarından. Aynen yani öyle. Şartları var ya işte, besmele çekmek gibi.
Aynen.
Aynen öyle. Farzlarındandır. Mike Miller hocam bence gayet güzel olur. Yani Frizzle'yi bu şekilde devam ederse zaten şutlanacak.
Ondan da bahsettik.
Yok.
Nilikina forması da alacağım ya. Merak etmeyin. Sezon para sonu toplamanızı diye
düşünüyorum ben. Ya Ocak ya sezon sonuna Nilikina forması şey olur bir. Amari forması var, onu bir vereyim. Likine'yi de çözeriz devleti.
Abi buradan Riyad Bahiş forması Uluçok'tan hayırlı olsun. Evet. Lorda bu abimize de sevgiler buradan. Ben de Devlet Karaz Uluçok'tan ile birlikte muhteşem bir değerlendirme yaptık. Son 10 saniye 1 saat 20 dakikaya ulaşmaması için psikolojik eşik diye kapatıyorum abi podcast'ı.
Tamamdır, hoşça kalın.
Hoşça kalın.